Ayrım 27, sayfa 212. Polise gidersen bu iş uzar. Ben sana bir dostumu yollayacağım. O kısa yoldan halleder meseleyi dedi. Gerçekten de o telefonu kapattıktan yarım saat sonra Doğan aradı. Adını vermedi ama emniyet müdürünün kendisini aradığını söyleyerek "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. Kızımın kaçırıldığını söyleyince "Bu iş telefonla konuşulmaz," dedi. "Buluşmamız gerek. Adresinizi verin size geleyim. Ayrıntıları konuşalım." Ne yalan söyleyeyim, bu tür işlerle uğraşan birinin evime gelmesini istemiyordum. "Evim uygun değil, dışarıda görüşsek," dedim. Hiç itiraz etmedi. "Olur, 2 saat sonra Divan Pastanesi'nde buluşalım," dedi. "Ama gelirken eski kocanızın ve kızınızın resmini getirmeyi unutmayın." O gün sanırım yine bu saatlerde az ilerideki masada oturup konuştuk. Onu ilk gördüğümde çok şaşırdığımı söylemeliyim. Hiç de beklediğim gibi biri değildi. Çok şık giyinmişti. Ne sert bir yüzü vardı, ne argo konuşuyordu, ne de davranışları kaba sabaydı. Sanki karşımda iyi eğitim görmüş yetenekli bir iş adamı vardı. Konuya girmeden önce, "Buranın frambuazlı pastasından yediniz mi?" diye sordu. "Hayır," deyince, "Mutlaka denemelisiniz," dedi. Benim itiraz etmeme bile fırsat bırakmadan garsonu çağırıp hem kendisine hem de bana frambuazlı pasta yanında birer cappuccino söyledi. Onun bu oldu bittisi canımı sıkmıştı. "Bakın," dedim, "pasta yiyecek halim yok. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum." Gözleri aydınlandı. "Hiç kaygılanmayın, kızınızı bulacağız. Ama önce pastalarımızı yiyelim." Kendinden o kadar emindi ki. Ve öyle buyurgan bir sesi vardı ki çaresiz kabul ettim. Sonra olanları anlattım. Kocam Namık'ın eski bir manken olduğunu, evlendikten sonra benim paramla bir mankenlik ajansı açtığımızı, ancak kumara olan tutkusu yüzünden işi batırdığını, bu yetmezmiş gibi babamdan kalan tekstil fabrikasının başına geçmek istediğini, bunu reddedince de aramızın giderek bozulduğunu, sonunda ayrıldığımızı ama onun sırtımdan inmek istemediğini, her fırsatta borç ya da yardım talep ettiğini, isteklerini geri çevirince de kızımı kaçırarak yüklü miktarda fidye istediğini anlattım. Doğan sessiz ama dikkatle dinledi beni. Namık ile kızımın resimlerini aldı. Namık'ın adresini, takıldığı yerleri, arkadaşlarının kimler olduğunu küçük bir deftere not etti. O gün de tıpkı bugünkü gibi gözyaşlarıma engel olamıyordum. "Lütfen ağlamayın," dedi. "Eğer eski kocanız kızınızı yurt dışına kaçırmadıysa en geç bir hafta içinde çocuğunuza kavuşmuş olursunuz." Ertesi akşam evimizin kapısı çalındı. Açtık. Kızım Burçin kapının önündeydi. Sımsıkı sarıldım ona. Yanında adının Rıza olduğunu sonradan öğreneceğim Doğan'ın yardımcısı vardı. Gözlerim Doğan'ı aradı. İleride siyah BMW'sinin önünde bekliyordu. Burçin'i bakıcısına teslim edip Doğan'ın yanına gittim. Teşekkür edip bu iliğin altından nasıl kalkabileceğimi sordum. "Bana borcunuz yok," dedi. "Neden?" diye sordum. "Anneler kutsaldır. Sizin gibi güzel bir anne daha da kutsaldır," dedi. "Hiç değilse buyurun bir kahvemizi için," diye eve davet ettim. "Unuttunuz mu?" dedi iğneleyici bir tavırla. "Evinizin uygun olmadığını söylemiştiniz." Utanmıştım. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Uzanıp elimi tuttu. Avucuma bir kağıt sıkıştırdı. "Canınızı sıkmayın," dedi. "Bana gerçekten de hiç borcunuz yok. Ama benimle frambuazlı pasta yiyip cappuccino içmek isterseniz telefonum avucunuzun içindeki kağıtta yazılı." Başka hiçbir şey söylemeden BMW'sine binip gitti. Olayın ayrıntılarını ertesi gün gazetelerden öğrendik. Eski kocam komalık oluncaya kadar dövüldükten sonra boş bir arsaya atılmıştı. 10 gün yoğun bakımda kaldı. Kendine geldiğinde tanımadığı insanlar tarafından dövüldüğünü söyledi. Bir daha da beni rahatsız etmedi. Doğan'ı arama konusunda kararsızdım. Kızımı kurtarmıştı ama Namık'ı bu hale getiren bir adamla görüşmem ne kadar doğru olurdu bilmiyordum. Onu bana gönderen emniyet müdürünü aradım, teşekkür ettim. Ama asıl niyetim Doğan hakkında bilgi almaktı. "Delikanlı çocuktur," dedi emniyet müdürü. "Sen bu işlerle uğraştığına bakma. İyi adamdır." Emniyet müdürünün bu sözleri beni cesaretlendirmeye yetti. Şimdi düşünüyorum. Belki Doğan'la görüşmeye zaten karar vermiştim de emniyet müdürünün söyledikleri bahane olmuştu. Böylece buluştuk Doğan'la. "Bana kendini anlat," dedi. "Bunu neden istiyorsunuz?" diye sordum. "Tıpkı sana benzeyen bir sevgilim vardı," dedi. "O yüzden mi benimle görüşmek istediniz?" diye sordum. "Hayır," dedi. "Sen ondan hem daha güzelsin hem daha iyisin." Sözleri hoşuma gitmişti ama belli etmemeye çalıştım. "Sevgilinizi tanımıyorum ama siz benim iyi olduğumu nasıl anladınız?" diye sordum. "Konuşmandan belli oluyor. Sözcükleri söyleyiş tarzın senin dürüst biri olduğunu gösteriyor," dedi. "İnsanın konuşmasından iyi ya da kötü olduğu belli olur mu?" dedim. "Olur," diyerek anlatmaya başladı. Almanya'da hapishanede yatarken bir kavgaya karışmış. Onu tek kişilik bir hücreye kapatmışlar. Yan hücrede yaşlı hastalar üzerinde deneyler yaparak onların ölümüne neden olan Rüdiger adında bir psikolog yatıyormuş. Hücrede kaldığı 2 ay boyunca birbirlerini görmeden psikolog Rüdiger'le saatlerce sohbet etmişler. İnsanın iyi olup olmadığının ilk belirtileri gözlerinde saklıdır, derler. Bu doğru değil, demiş ona psikolog. Bu aptalları kandırmak için uydurulmuş bir yalandır. Sözcükleri söyleyiş biçimi, konuşurken yüzünü aldığı hal daha çok ele verir insanı. Ama herkes göremez bunu. Anlayabilmek için ayrıntıları okuyabilme yeteneğinin olması gerekir. Doğan adamın sözlerini aktarırken dudaklarında o çok bilmiş gülümsemesiyle bana bakıyordu. Ve siz ayrıntıları okuyabiliyorsunuz dedim. Bunları söylerken alaycı bir tonda çıkmıştı sesim. Ama hiç aldırmamıştı Doğan. Evet dedi. Özellikle sizin yüzünüzdeki ayrıntıları çok iyi okuyabiliyorum. Ukala bir tavrı vardı ama bu ona çok yakışıyordu. Güçlüydü. Kendinden emindi ve bunun farkındaydı. Daha ilk gördüğüm anda etkilenmiştim ondan. Tanıdıkça daha da ilginç gelmeye başlamıştı. İkinci kez buluştuk. Tahmin edeceğiniz gibi arkası geldi. 2 hafta sonra sevgili olmuştuk. Demet bunları anlatırken yüzündeki keder dağılır gibi olmuş, yeşil gözlerindeki menevişler tatlı tatlı ışımaya başlamıştı. O sırada garson elindeki tepsiyle siparişlerimizi getirdi. Görmüyordum. Ama herhalde benim kahverengi gözlerimde ışıl ışıl yanmaya başlamıştı. Çünkü sonunda açlıktan guruldamaya başlayan mideme 2 lokma bir şey girecekti. Duygusallığın verdiği ağırlıkla Demet'in sessiz kalmasını fırsat bilerek kekimden iri bir lokma koparıp iştahla çiğnemeye başladım. Ardından kocaman bir yudum çay yuvarladım mideme. İnanın bu bile kendimi toparlamama yetmişti. İkinci lokmayı ağzımda çiğnerken "Onu en son ne zaman görmüştünüz?" diye sordum. Kapuçinosundan bir yudum aldıktan sonra "Bir ay kadar önce," dedi. "Menevişler söndü. Keder yeniden ölgünleşmişti göz bebeklerinde. Ayrılmıştık. 3 yıldır süren ilişkimiz sona ermişti." Yeniden sigara paketine uzandı. Ben çayımı içmekle meşgul olduğum için bu kez sigarasını yakmaya yetişemedim. "Neden ayrıldınız?" diye sormadan anlatmaya başladı. "Onu zorladım. Onunla evlenmek istiyordum. Onu içinde bulunduğu hayattan kurtarmak istiyordum. Burçin'i çok severdi ama hep bir oğlu olmasını istediğini konuşmalarından anlardım. Kadınca bir numara yaptım, hamile kaldım. Böylece benimle evlenmek zorunda kalacağını düşündüm ama olmadı. Öğrenince çok bozuldu. Anlamıyor musun?" dedi. "Benim geleceğim yok. Ben kimseyle evlenemem. Ben çocuk yapamam. Bu hem sana hem de çocuğa karşı sorumsuzluk olur. Çocuğu aldırmalısın." İlk kez benimle bu kadar kesin konuşuyordu. Söylediklerinden çok yüzündeki katılık etkilemişti beni. Sanki tanıdığım Doğan gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Söylediğini yaptım ama duygularım fena halde incinmişti. "Bir süre görüşmeyelim," dedim. "Sen bilirsin," dedi. "Kararına saygı duyarım. Yalnız şunu unutma, ben sana hiçbir şey için söz vermemiştim. Belki çok katı, çok acımasız biri olduğumu düşünüyorsun ama zamanı gelince anlayacaksın ki bu davranışım senin ve kızının yararınadır." Ona inanmadım. Bu yüzden de bir daha hiç aramadım. Aslında Doğan'ı hala seviyordum. Ama olanlardan sonra onu aramayı kendime yediremiyordum. Ben aramadığım için Doğan da aramıyordu. Biliyorsunuz çok gururlu bir insandı. Onu reddeden bir kadına asla yalvarmazdı. Son günlerde bir neden yaratsam da arasam diye kıvranmaya başlamıştım ki kötü haberi aldım. Geç kalmıştım. Kapuçinosunu unutmuştu. Sigarasından dolu dolu bir duman daha çekti. Bu arada ben keki bitirmiş, çayımı yarılamış olmanın rahatlığıyla "Doğan'la görüştüğünüz günlerde başının belada olduğunu, birilerinin peşinde düştüğünü falan söyledi mi?" diye sordum. Demet'in yüzü ciddileşti. Geniş alnında birkaç kırışıklık ortaya çıktı. Susurluk kazasından sonra çok tedirgin olmuştu. Bunun bir kaza olmadığını, devletin içindeki bir takım güçlerin büyük bir tezgah çevirdiğini, kendisi gibi vatanseverleri temizlemeye çalıştığını söylüyordu. Birkaç ay diken üstünde yaşadı. Ankara'ya gitti, birileriyle görüştü. Dönünce işlerin nasıl gittiğini sordum. Hiç ayrıntıya girmeden üst düzeyde insanlarla görüştüm. Mesele çözüldü dedi. Ama ben ona inanmadım. Huzursuzluğu sürüyordu. Binbaşı diye birinden söz etti mi? Binbaşı mı? Hayır. Bir defasında jandarmadan bir generalle yemek yediğini söylemişti ama hiç binbaşı lafı geçmedi. Kimmiş bu general? Bilmiyorum, adını söylemedi. Sadece bugünlerde orduya yakın durmakta yarar var dedi. Onların güveni kazanırsa mesele kalmayacağına inanıyordu. Belki binbaşıyla da o yüzden ilişkiye geçti. Onların kendini koruyacağını düşünüyordu. Ama koruyamadılar dedi Demet. Gözleri yine yaşarmaya başlamıştı. Bıraksam yeniden hüngür hüngür ağlayabilirdi. Ben de bunu anlayamıyorum dedim. Doğan peşinde birilerinin olduğunun farkındaydı. Onun gibi uyanık biri nasıl olur da bile bile adamların tuzağına düşer? Bunu ben de çok düşündüm. Doğan gerçekten de çok dikkatli, çok uyanık bir insandı. Söylediği saatte gelirdi. Her zaman farklı yollardan giderdi. Niye diye sorduğumda düşmanları şaşırtmak için derdi. Eğer Doğan öldürüldüyse bu işte mutlaka o Rıza denen itirafçının parmağı vardır. Hiç sevemedim onu. İnsanın yüzüne gülen ama ardından her türlü pisliği yapabilecek biri. Kaç kere aç gözlerle bana bakışını yakaladım. Oysa Doğan'ın yanında yenge yenge diye saygıyla el pençe divan dururdu. Ama Doğan güveniyormuş ona. Çünkü çok sinsiydi. Doğan'ı çok iyi tanıyordu. Onun her isteğini itirazsız yerine getirirdi. Ama ben o adama hiç güvenmedim. Kendi arkadaşlarını ele vererek canını kurtaran biri. Doğan'ı da kolayca satar. Demet'in söyledikleri mantıklıydı. Öte yandan Rıza, Arif'i arayıp Doğan'ın katillerini ihbar etmişti. Doğan'ın tuzağa düşürülmesine ön ayak olan bu kişi neden böyle bir şey yapsın? Gerçi Arif'i araması da biraz tuhaftı. Neden bir gazeteci arıyor da polise gitmiyordu? Neden olacak polise güvenmediğinden? Doğan'ın katili olarak Arif'e iki polisin ismini vermiş. Bu doğruysa adam emniyete gider mi? Zaten daha o gece kapağı yurt dışına atmış. Demek ki durum çok ciddi. Yine de can güvenliğimi sağlarsanız gelip şahitlik de yaparım demiş. Dur bakalım Arif'in araştırmasından ne çıkacak? Rıza'nın verdiği isimlerin aslı var mı? Yoksa bir oyalama mı? Eğer Rıza'nın söyledikleri doğruysa Doğan'ın başına ne geldiği de anlaşılır. Bunların hiçbirini Demet'e anlatmadım tabii. Şu anda bu düşünceler birer olasılıktan ibaret dedim. Konuşurken onu sakinleştirmek için eline dostça dokunmuştum. Soğukkanlı olmalıyız. Bu iş böyle kalmaz. Yakında olaylar patlak verir. Kötümserliğe kapılmadan gelişmeleri beklememizde yarar var. Haklısınız dedi Demet. Gözleri acı çeken biri gibi kısılmıştı. İrtibatı koparmayalım ne olur. Bir gelişme olursa lütfen bana haber verin. Hiç merak etmeyin, sizi haberdar ederim dedim. Ama bunu yapabileceğimden pek emin değildim.